Ayrım 5. Amerikano Manyaklar. Sergey Rezvani. Sayfa 74. 7. Lubyat'ın artık tek dişi kalmamıştı. Benimse burnum kırılmış, sağ kulağım yarıya kadar kopmuş sallanıyordu. Ayrıca bütün ayak parmaklarımız da ezilmişti. Böylece sersem sepelekte olsa her an gözümüzü dört açarak yaptığımız gezintiler, süge artıklarına doğru giriştiğimiz hücumlar son buldu. Hepsi, her şey bitti. Bu siyahist köpekler öyle işkence ettiler ki bize, el içine çıkacak halimiz kalmadı. Bu yüzden de bizi ilelebet alıkoydular ortalıkta dolaşmaktan. Evet, işte bir kampa tıktılar ikimizi de. Halkların iyilik perileri, Amerikanoslar yani. Kendileri için kötü propaganda yapmayalım diye. Evet, salt bunun için tıktılar bizi buraya. O pek etkili metotlarını şurada burada anlatmamızdan çekindiler tabii. Hihihihi, belki de dünyanın en dehşet Amerikano manyaklarını yakalamış oldukları akıllarının ucuna bile gelmiyor. Hihihi, evet ya, kim bilir, belki de dünyanın en azılı. Şu elektrik işleminden beri başımda bir bulanıklık var. Lubyat da benden daha parlak durumda değil. Bu yeryüzünde ne yaptığımızı bilmeden tel örgüler ortasında sürünüp duruyoruz. Çevremiz hep işkence odalarından sağ çıkanlarla dolu. Ama ayrıcasız, hepsi de azıcık hırpalanmış durumdalar. İçlerinden bazılarına öyle kan kusturmuşlar ki, sanki işlem hala sürüyormuş gibi bağırışıyor, haykırışıyorlar. Kamp çok geniş, sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor belli değil. Bildiğim tek şey, buradan tüymenin olanağı yok. Arizona'nın en büyük gizli kampı bu. Amerika işkence ettiklerini buraya tıkıyor hep. Biz Fransız mahallesinde yaşıyoruz. Fransız mahallesi oldukça geniş ama görülecek pek bir şey yok. Güney Amerikalıların mahallesi bu bakımdan daha ilginç. Oradakiler bence, oho, yani, of, bilmiyorum. Hey Lubyat, söylesene. Salkım saçak ak saçlarıyla örtülü dişsiz buruşuk yüzünü bana doğru kaldırıyor. Lubyatcığım, güzelim. Gülümseyerek dalgın dalgın bakıyor bana. Sanki beni hiç görmüyor. Usulca silkeliyorum. Bak Lubyat, pilicim, benim, ben, senin Spiyuşçuğun ya. Elini uzatıyor, yoluk yoluk yolunmuş sakalımı usul usul okşuyor. Ah, bütün bunlar ne akıl almaz işler. Günün birinde böylesi bir sefalete düşeceğimiz kimin aklına gelirdi? Elbet eğer bir an akıllarına gelmiş olsaydı bizim şey ettiğimiz... Evet, ya, hihihi. Lubyatçığımla benim. Hihihi, bir saniye düşünseler, biz ikimiz tam 2660 denizciyi, hihihi, tepeledik. Hiç kuşkusuz oracıkta gebertirlerdi bizi. Trak trak, tamam, belki de öylesi daha iyi olurdu. Yo, hayır, görmeyi yey tutarım gebermeye. Çünkü gören kişi anlatır, ben de işte anlatıyorum. Ne diyorduk? Evet, dişlerimizi, burnumuzu, çenemizi, parmaklarımızı kırdıktan sonra özürler dilediler ve gece olunca bizi kara renkli uçaklarından birine koydular. Kara renkli uçaklar onların yük uçakları. Yalnız geceleri uçuş yapıyor ve dünyanın her yanından, siyah işkence odalarından sağ çıkmış olanları topluyorlar. Evet, evet, böyle. İnanılmaz gelebilir ama durum tıpatıp böyle. Sonra bu uçaklar nereye mi giderler? Nereye olacak canım? Buraya işte, Arizona'ya. Kampın özel bir havaalanı var. Bu havaalanında trafik çok yüklüdür. Durmadan uçaklar iner, uçaklar kalkar. Evet, yük uçakları aralıksız, bütün dünyadan toplanan kadınlarla erkekleri buraya boşaltırlar. Yunanistan'dan, Portekiz'den, Bolivya'dan, Avustralya'dan, İngiltere, Fransa, Almanya'dan. Evet, her yerden. Artık bütün ülkelerin adını sayarsam liste çok uzun olur. Hangi ülkede işkence yoktur, ha? Sorarım size. Evet, düşünüyorum da hangi ülkede? Perulularda var. Geçen gün tepeleme Perulu dolu bir uçak geldi. Venezuelalılar, Meksikalılar geldi. Ya, ya, ne diyorum size, her yerden, her yerden. Bitmiyor, tükenmiyor, durmadan taşıyorlar. Bütün dünyayı boşaltıyor pezevenkler. Ve Amerika zencileri. Tir tir titriyor zavallılar. Bunların mahallelerinden dışarı çıkmaya da hakları yok. Onların hakkı olan şeyler köpek saldırıları, radarlar, en geliştirilmiş şey, baskı. Evet, bence de en doğru tanımlama bu, baskı araçları. Vay vay vay, başım amma da ağrıyor. Evet, ta şu seanslardan bu yana korkunç bir baş ağrısı. Elektrik cereyanından geçmek bazı hücreleri dumura uğratıyormuş galiba. Geçen gün Yunanlı Dimitropulos öyle söyledi bana. Dimitropulos bizi azıcık kanadının altına aldı. Kırık çıkıklarımızı o tedavi ediyor. Dimitropulos bir kemik mutassısı. Yunanistan'da iken romatizmacıymış. Uğradığımız şu felaket ortasında onun hakkını yiyemem doğrusu. Kendisine rastlamamız büyük şans. Ne yapardık ha? Ne yapardık onsuz sorarım size. Böyle bu yaşta bütün kemiklerimiz kırılmış halde bizim gibi iki pimpona göre yine de hayat doluymuşuz. Dimitropulos böyle diyor bana. Galiba bizim yaşımızda kırılan kemikler bir daha asla kaynamazmış. Bir daha asla. Başka hiçbir şey beni böyle hüngür hüngür ağlatamazdı. Bir süredir çok gözü sulu oldum. Sakalım hep gözyaşlarıyla sırılsıklam. Çevremde her şey çok gaddarca. Evet, çok, çok gaddarca. Orası burası kırık, ortalıkta sürünen insanların sayısı inanılmayacak kadar fazla. Vietnamlılar, Araplar, of of, hele Araplar ne kalabalık. Dimitropoulos bana kampın düzinelerle milyon yarı ölü insanla dolu olduğunu söyledi. Düzinelerle milyon mu? Yok, hayır, olamaz. Artık bu kadarına inanamam. Yine de ceset fırınlarını, bu fırınların bacalarının gece gündüz tüttüğünü gördükçe Dimitropoulos'un pek de öyle nişansız atmadığını düşünmeye başlıyorum. Nöbetçiler her sabah tasmalarından tuttukları köpeklerle aramızda dolaşıyorlar. Bize, yani Fransız mahallesindekilere 200 nöbetçi düşüyor. Yalnız bizim mahallenin çevresinde 6 gözetleme kulesi. Her mahalle birbirinden tel örgülerle ayrılmış. Bir mahalleden ötekine geçmek için geçiş izin kartı almak gerek. Avrupa mahalleleri aynı bölgede toplanmış, her bölgede gözetleme kuleleri, nöbetçi kulübeleri ve elektrikli tellerle çevrili, yani bölgeler arasında ilişki kurmak son derece güç. Örneğin Avrupa bölgesi Güney Amerika bölgesinden özenle tecrit edilmiş. Amerikan zencilerine gelince onlardan hiç söz etmesek daha iyi. Bir sır bunların durumu. Fakat anlaşıldığına göre milyonlarca varlar. Evet, gülmeyin. Milyonlarca. Bütün bunları bize Dimitropulos anlattı. Dimitropulos hayran olunacak bir adam. Onsuz ben ve Lupyatçığım ne yapardık? Düşünüyorum da, ne yapardık ha? Lupyat, çorba saati yavrucuğum. Gel gel hadi. Tutun bana. Tutun pimponum benim. Ha, tamam. Dizlerimizin üstünde sürünüyoruz. Bir yerden bir yere başka türlü gidemiyoruz artık. Böylece dağıtıma geliyoruz. Dağıtım denen yer çelikten bir bölüm. Ön yüzünde otomatik bir yiyecek dağıtıcısı var. Yiyecek dediğimde laf aramızda mide bulantısı. Manyetik kimlik kartınızı bir delikten içeri kaydırıyorsunuz. Makine çıkarıp payınızı veriyor. Kendi kendime hep sorarım. Böylesine geniş bir karavanayı nasıl örgütleyebiliyorlar diye. Hakçasına şu Amerikan dostların dünyadaki bütün öteki uluslara en büyük üstünlüğü bu işte. Örgütlemek. Al pilicim, al yavrum, tut. Gel bakayım, ha, tut. Ye sevgilim, ye şekerim. Lupyat dişsiz ağzıyla bana gülümsüyor. Yiyeceği ağzına veriyorum. Çiğnemiyor bile, olduğu gibi yutuyor. Ha bakayım Lupyat'ım, telaşlanma minnoşum, usul usul. Çiğnemeden yutma öyle. O sırada Dimitropulos geliyor. Ah ne iyi dost bu. Bugün durumlar nasıl bakalım Sipiyuş? İyi iyi. Bakın nasıl gülümsüyor. Ne tatlı bir kadın bu benim Lüpyatçığım değil mi? Sürünerek kalabalığın içinden sıyrılıp bir köşeye çekiliyor. Kızgın Arizona güneşi altında kumanyamızı yiyoruz. Yemeklerimizi yerken Dimitropulos bize bir zamanlar, oho, ta 70'lerden önce Yunanistan'da ne güzel yaşandığını, ne iyi yenilip içildiğini anlatıyor. Çok, çok iyi yaşanırmış. Her şey bol bulamaç. Birden düşlere dalıp kalıyor. Yumruklarını sıktığını görüyorum. Dimitropulos'un tırnakları yok. Bütün tırnaklarını sökmüşler. Bundan tam 16 yıl önce tutuklanmış Dimitropulos. Ya, evet, 16 yıl önce. Dile kolay. 16 yıldır bir daha çıkışı olmayan bu kampta artık iskelete dönmüş bulunan gövdesine sürükleyip geziyor. Atina'da demir atan bir Amerikan atom denizaltısını havaya uçurmuş. Yunan kahramanlarının en yücelerinden biri o. Amerikalılar atom denizaltısını havaya uçurma işini Dimitropulos'un planlamış olduğunu hiç öğrenememişler. Atina limanındaki bütün berduşları toparlamışlar. Dimitropulos da onların arasındaymış. O, buradaki Yunan kolonisi kampın en önemlilerinden biri. Avrupa bölgesinin en kalabalık mahallesi ve bunlar aynı zamanda en çok hasar görenler. Organları koparılmış, gözleri oyulmuş, dişleri sökülmüş. Oy, oy. SİA görevlileri bu bölümde çok gaddarca çalışıyorlar. Anlaşıldığına göre bu konuda onurlu Yunan mahallesini yaya bırakan sadece Latin Amerika mahallesi. Amerikan zincirlerini saymıyorum çünkü oraya henüz kimse ayak basabilmiş değil ve ceset fırınları da en büyük verimle orada çalışıyor. Ya siz? Oh, çok özür dilerim dostum Dimitropoulos. Ne dediğinizi duymamışım. Ben dalmışım. Düşünüyordum da. Bütün bunları yazmalısınız diyordum dostum Sipiyuş. Burada, kampta pek çok insan yazıyor biliyor musunuz? Ah, ah, neye yarar yazmak, yazmak... Ben? Ben mi yazacağım? Elbette, niye yazmayacakmışsınız bütün bunları? Şşt, Lupiat sen söyle Pilicim. Yazık ki konuşamıyor. O anlatır da size her şeyi. Ha ha ha ha, yazmak. Bundan daha komik bir şey olamaz. Dimitropoulos yüzüme biraz öfkeyle bakıyor. Demek ki kahkaham biraz yersiz ve uygunsuz düştü. Teklifimin gülünecek nesi var? İyi ama dostum, neye yarar yazmak? Eyleme geçmek gerek, eyleme. Evet, burada bile eyleme geçmenin bir yolunu bulmalı. Fakat biri ötekinden alıkoymaz ki insanı. Duruma bağlı. Kurumsal kitaplar yazmak, bakın bunu anlarım. Ama küçük, kişisel öyküleri anlatmak, hayır, buna yoğum. Bir daha asla, asla. Kollarımı güneşte oynatıyorum. Sinirlendim. Dimitropoulos ise neden böyle sinirlendiğimi anlamıyor. Sonunda biraz kendime gelince az çok adam gibi konuşabiliyor ve Dimitropoulos'a bir zamanlar budalaca 2-3 kitapçık yazmak gibi bir enayilik ettiğimi anlatıyorum. Bak hele sen, ama bu harika bir şey. Harika mı? Hiç bile değil. Enayilik, evet, düpedüz enayilik. Demek yazdınız. Yayınlandı mı bunlar? Sorar mısın? Yayınlandı, hem de hepsi. Öyleyse, yazar olmadım ama yayınlandım. Bilmem aradaki küçük farkı görebiliyor musunuz? Lupiat'a doğru göz kırpıyorum. Lupiat o sırada mavi gökyüzüne, sineklere, dikenli tellere, mekanik kantinin çevresinde itişip kakışan hırpani kalabalığa ve bu kalabalığı göz altında tutan polis köpeklerine gülümsüyor. Ah Lupiat, benim küçük karıcığım, gel buraya. Göğsüme bastırıyorum Lupiat'ımı, o da kırık parmaklarını yola gelmez sakalımın kılları arasında dolaştırıyor. Dimitropoulos elini kolumun üstüne koyuyor ve başını eğerek, bu onun nezaket göstermek için yaptığı bir harekettir. Evet, nazik bir şekilde eğerek başını, burada olup bitenleri bir gazete röportajı, bir günlük biçiminde yazmayı gerçekten düşünüp düşünmediğimi soruyor. Yok, böyle yapıyorum. Yok, hayır. Bir kağıt üstüne artık tek kelime çiziktirecek değilim. Bizim Amerikalı hesaplarımızı bile hep Lupiat tutardı. Amerikalı hesaplarımı? Evet, size anlatmadığım önemsiz bir hikaye bu. Birkaç Amerikalı öldürdük de. Ama Amerikalı dediysem, Amerikan Deniz Kuvvetlerinden birkaç denizci. Buna özellikle dikkatinizi çekerim. Nasıl? Yani bu denizcileri öyle? Hiç canım, şarap şişesiyle. Dimitropoulos hiçbir şey anlamıyor. Başını eğiyor, gözlerini kırpıştırıyor, hastalıklı gözlerini. Anlamadım. Şişeyle, nasıl şarap şişesiyle yani? Boş kırmızı şarap şişeleri canım. O zaman ağzı büsbütün açık kalıyor. Uzun bir süre sonra kolumdan tutup çekiyor beni. Çünkü ben paçavralar içinde öyle, perişan düşüncelerime gömülmüş, hiçbir şey konuşmuyordum artık. ''Söyleyin dostum Sipiyuş, söyleyin kaç tane öldürdünüz böyle?'' ''Vallahi tam olarak hatırlayamıyorum şimdi.'' ''Yazık ki Lupiat da konuşamaz durumda.'' ''Bilmem ki, durun bakayım, şöyle böyle 2000'in üstünde bir şey, 2000 bilmem kaç yüz.'' ''Ne?'' ''Hesapları Lupiat tutuyordu. 2660, neredeyse havaya fırlıyoruz. Bu rakamı söyleyen Lupiat.'' Çocuksu gülümsüyor bize. Düzeldi işte, evet, konuşuyor. Canım Lupiat'cığım, konuştun. Kollarımın arasında sıkıyorum onu. Göğsümde sallıyorum. O ise gözlerini kırpıştırarak bana bakıyor. Nasıl, kendine geldin artık değil mi Pilicim? Açıldın değil mi bebeğim? Aa evet, elbette tontonum. Niye soruyorsun kendime geldim mi diye? Mucize. Lupiat yeniden bilinçlendi. Aklına kavuştu. Olduğum yerde deliler gibi fır dönüyorum. Yazık ki bacaklarım kırık, yoksa bağıra çağıra bütün Fransız mahallesini dört döner, zıplar, sıçrar, taklalar atar, cambazlar gibi daha ne tehlikeli gösteriler yapardım. Lupiat, Lupiat'ım benim, demek zavallı öykümüz biraz daha sürecek diye mırıldanıyorum ona, budalaca hıçkırıklar arasında. Aa elbette Godoş'um, bizim öykümüz bitse bitse ancak canım Tontoş'umun ölümüyle biter. Birden kırık parmaklarımı gördü. Şekilsiz ellerini kaldırmış bakıyor. Ne olup bittiğini hiç anımsamıyor. O zaman kendisine budalaca hıçkırıklarımla sık sık kesilen birkaç cümle içinde işkence oturumlarını anlatıyorum. Gözlerini şaşkınlıkla açıyor. Hayır, bu anlattıklarıma inanamıyor. Ayaklarını gösteriyorum ona. Sonra kendi ayaklarımı, burnumu. O gün bugündür buldog köpekleri gibi bir yanımda sallanıp duran yırtık kulağımı gösteriyorum. Lupiat sessiz duruyor. Haklı olarak anlamakta güçlük çekiyor. Sonra birden olup bitenleri kafasında toplamışa benziyor. Beceriksiz bir hareketle dağıtım makinesi önünde itişip kakışanlarla dolu mucizeler avlusunu göstererek ''Ya bütün bunlar tontoş?'' diye soruyor. ''Bunlar yavrucuğum. Bu, sonra anlatırım bunu da. Bekle. Hepsi birden olmaz. Yarın anlatırım. Ya da az sonra. Az sonra anlatırız değil mi Dimitropulos?'' Sevgili dostumuza dönüyorum ama bakıyorum o usulca çekilip gitmiş. Yunan mahallesine dönmüş. 5. ayrımın sonu, sayfa 85.